Ayrım 7. Son Baba, Mario Puzo. Sayfa 63. Don Domenico ailenin gücünün doruklarına çıkmasını sağladı. Bunu bir Borgia'ya özgü acımasızlık, Machiavellice kurnazlık artı sağlam Amerikan iş bitiriciliğiyle başardı. Ama en önemlisi emrindekilere babaca bir sevgi duyarak yaptı bunu. Erdem ödüllendirildi, zararların acısı çıkarıldı, geçim güvence altına alındı. Sonunda Clericuzio'lar Don'un planladığı gibi öyle yükseldiler ki en acil durumlar dışında yasal olmayan operasyonlara katılmadılar. Diğer mafya aileleri yönetici baronlar ya da Brulioneler olarak onlara hizmet ettiler. Başları sıkışınca da hemen Clericuzio'lara yalvardılar. İtalyanca da baron ve Brulione kafiyelidir ama İtalyan lehçesinde Brulione önemsiz işleri bir de beceremeyen biri anlamına gelir. Mizah anlayışı olan Don Domenico da baronların sık sık yardım dilenmeleri yüzünden bu adı Brulione'ye çevirdi. Clericuzio'lar baronlar arasında barışı sağlıyor, onları hapisten çıkarıyor, yasal olmayan kazançlarını Avrupa'da saklıyor, uyuşturucuları Amerika'ya gizlice sokmaları için güvenli yollar buluyor, yargıçlar ve hem federal hem de eyalet resmi görevlileri üzerindeki nüfuzlarından yararlanıyorlardı. Brulione'lerin belediyeler bakımından yardıma ihtiyaçları olmuyordu. Yerel bir Brulione yaşadığı kenti etkilemiyorsa o zaman işe yaramaz biri demekti. Don Clericuzio'nun en büyük oğlu Giorgio ekonomi konusunda bir dahiydi ve ailenin gücünü o sağlamlaştırdı. İlahi bir çamaşırcı gibi modern bir uygarlığın kustuğu bol kara parayı yıkayıp akladı. Babasının vahşiliğini ılımlı bir hale sokmaya da her zaman yine Giorgio çabaladı. En önemlisi Giorgio, Clericuzio ailesinin kamunun dikkatini çekmemesi için elinden geleni yaptı. Böylece aile yaşadı. UFO'lar gibi bir şeydi bu. Resmi görevler için bile aile üyeleri zaman zaman görülüyor, söylentiler duyuluyor, dehşet ve iyilikle ilgili hikayeler anlatılıyordu. FBI ve polisteki dosyalardan söz ediliyordu ama gazetelerde hiç haber çıkmıyordu. Hatta dikkatsizlik ve bencillik yüzünden başları derde giren diğer mafya ailelerinin yaptıklarını ballandıra ballandıra anlatan gazetelerde bile. Tabii Clericuzio ailesi dişleri dökülmüş bir kaplan değildi. Giorgio'nun iki kardeşi Vincent ve Petty ağabeyleri kadar zeki değillerdi ama hemen hemen Don gibi vahşiydiler. Bronx'ta her zaman İtalyanlara ait olan bölgede yaşayan bir grup askerleri de vardı. 40 blok kareden oluşan bu bölge eski İtalya ile ilgili bir filmde kolaylıkla kullanılabilirdi. Burada ne sakallı Museviler, siyahlar, Asyalılar ya da Bohemler yaşıyordu ne de bölgede iş yerleri vardı. Bölgede bir tek Çin lokantası bile yoktu. Buradaki bütün emlak Clericuzio'larındı ya da onların kontrolündeydi. Tabii bazı İtalyan ailelerinin çocukları uzun saçlı gitar çalan asilerdendi. Ama bu yeni yetmeler hemen Kaliforniya'daki akrabaların yanına gönderiliyorlardı. Her yıl bölgeyi yeniden doldurmak için dikkatle incelenmiş Sicilyalı göçmenler geliyordu. Etrafı dünyada en çok suç işlenen yerlerle çevrili Bronx bölgesinde hiçbir kötü olay görülmüyordu. Pippi Delena Bronx bölgesinin belediye başkanı iken daha da yükselmiş ve Clericuzio'nun Las Vegas'taki Brulione'si olmuştu. Ama yine de özel yeteneklerine hala ihtiyacı olan ailenin emrindeydi. Pippi Qualificato diye tanımlanan insanların canlı bir örneğiydi. Bu sözcük kaliteli adam anlamına geliyordu. İşe erken başlamış, yeteneğini 17 yaşındayken kanıtlamıştı. Olayı daha etkileyici hale sokan Pippi'nin kurbanı iple boğmuş olmasıydı. Çünkü Amerika'da toy gençler gurur yüzünden ipi küçümsüyorlardı. Pippi ayrıca fizik bakımından çok güçlü, uzun boylu ve iri yarıydı. Cüssesi karşısındakini korkutuyordu. Tabii ateşli silahlar ve patlayıcılar konusunda ustaydı. Bütün bunlardan başka yaşam sevinciyle dolu olduğu için çok da sevimliydi. Erkekleri rahatlatan, kadınların takdirini kazanan bir nezaketi vardı. Pippi işini çok seviyordu ama hayatın zevkinin çıkarılmasının gerekli olduğuna da inanıyordu. Kuşkusuz onun da bazı ufak tefek zayıflıkları vardı. Bol bol içiyor, her zaman kumar oynuyordu ve kadınlara fazlasıyla düşkündü. Don'un istediği kadar insafsız değildi. Belki de bunun nedeni Pippi'nin insanlarla dostluk etmekten hoşlanmasıydı. Ama nedense bütün bu zayıflıklar onu bir silah olarak daha etkili kılıyordu. Pippi kötü yanlarını vücudundaki zehrin akıp gitmesi için kullanıyordu. Zehrin her tarafa yayılması için değil. Tabii Don'un yeğeni olması işi açısından yararlıydı, aynı kandandı. Bu da Pippi aile geleneklerine aykırı davrandığı zaman önem kazanıyordu. Bir insan ömrü boyunca hiç hata yapmadan yaşayamaz. Pippi de Lena 28 yaşındayken aşık olup evlendi. Bu hatasını kaliteli adama hiç uymayacak bir kadın seçerek daha da ciddi bir hale soktu. Kızın adı Naylin Jessup'tı ve Las Vegas'ta Zanadu Oteli'ndeki şovda dans ediyordu. Pippi her zaman gururla karısının ön sırada göğüslerini ve poposunu gösteren o kızlardan olmadığını söylerdi. Gerçek bir dansçıydı o. Naylin Vegas ölçülerine göre bir aydın sayılırdı. Kitap okumaya meraklıydı, siyasetle ilgileniyordu. Kaliforniya'nın başkenti Sacramento'da WASP yani Beyaz Anglo-Amerikan Protestan kültürüyle yetişmişti. Bu yüzden de eski tarz değer ölçüleri vardı. Pippi ile Naylin taban tabana zıttılar. Pippi'nin entel merakları yoktu. Ender olarak kitap okur, müzik dinler ya da sinema veya tiyatroya giderdi. Pippi'nin suratı bir boğanınki gibiydi. Naylin'inki ise bir çiçek gibi. Pippi dışa dönük, cana yakın bir tipti ama aynı zamanda ondan etrafa tehlikeli bir şeyler de yayılıyordu. Naylin o kadar iyiydi ki birlikte sahneye çıktığı kızlar ve dansçılar hiçbir zaman ona sataşıp kavga çıkarmamışlardı. Oysa kızlar oyalanmak için sık sık birbirleriyle kavga ederlerdi. Pippi ile Naylin'in tek ortak yanları dansı olan meraklarıydı. Çünkü herkesin korktuğu Clary Cuccio çekici balo salonunda dans pistine çıktığı zaman tümüyle değişiyordu. Dans onun okuyamadığı şiirler, kutsal şövalyelerin ortaçağa özgü yiğitlik, şefkat ve seksin ince zarifliğiydi. Pippi ancak dans sırasında anlayamadığı bir şeye doğru uzanıyordu. Naylin Jessup ise dans sırasında genç adamın ruhunun derinliklerini görüyordu bir an. Sevişmeden önce saatlerce birlikte dans ettiklerinde seks yüceliyor, birbirine benzeyen iki ruh arasındaki gerçek bir iletişime dönüşüyordu. Pippi'nin ustalıkla anlattığı hoş hikayeleri vardı. Kıza olan sevgi ve hayranlığını onun gururunu okşayacak bir biçimde anlatıyordu. Etkileyici bir erkekti ve erkekliğini bir esir gibi kızın ayaklarının dibine seriyordu. Naylin konuşurken onu dinliyor, söyledikleriyle ilgileniyor, onunla gururlanıyordu. Kız kitaplardan, tiyatrodan, demokrasinin ezilmiş insanları yüceltme görevlerinden, siyahların haklarından, Güney Afrika'nın bağımsızlığından, üçüncü dünyanın zavallı fakirlerinin beslenmesi sorumluluğundan söz ediyordu. Bütün bunlar genç adam için çok değişik şeylerdi. Seks bakımından birbirlerine uygun olmalarının yararı görülüyordu. Zıt karakterlerinin birbirini çekmesi de öyle. Pippi'nin gerçek Naylin'i görmesi aşkları için faydalıydı. Ama Naylin gerçek Pippi'yi göremiyordu. Kızın gördüğü kendisine tapan, onu hediye yağmuruna tutan, düşlerini dinleyen bir erkekti. Genç adamla kız tanışmalarından bir hafta sonra evlendiler. Naylin henüz 18 yaşında, çok deneyimsizdi. Pippi 28'indeydi ve kıza gerçekten aşıktı. Onu da eski değerlere göre yetiştirmişlerdi. Ama bunlar kızın yetiştirildiği koşullarla taban tabana zıttı, o da başka. Her ikisi de evlenip çoluk çocuk sahibi olmayı istiyorlardı. Naylin yetimdi. Pippi ise yeni bulduğu bu harika beraberliğe Clary Cuccio'ları karıştırmayı pek istemiyordu. Ayrıca onların bu durumu hoş karşılamayacaklarını da biliyordu. En iyisi işi oldu bittiye getirmek ve durumu aileye yavaş yavaş kabul ettirmek olacaktı. Sonuçta Las Vegas'taki küçük bir kilisede evlendiler. Ama Pippi yine yanılgıya düşmüştü. Don Clarecuzio Pippi'nin evlenmesini onayladı. Sık sık dediği gibi bir erkeğin hayatta ilk görevi geçimini sağlamaktır. Ama karısı ve çocukları yoksa bu ne işe yarar? Don, Pippi fikrini sormadığı için alındı. Düğün Clarecuzio ailesiyle ilgili olarak yapılmadı, törene katılamadıkları için de kırıldı. Ne de olsa Pippi'de Clarecuzio kanı vardı. Don aksi bir tavırla birlikte okyanusun dibinde dans edebilirler diye söylendi. Ama yine de çok pahalı düğün hediyeleri yolladı. Dev gibi bir Buick araba. Yılda o sırada pek büyük bir meblağ sayılan 100 bin dolar getiren bir tahsil bürosunun sahipliği, terfi. Pippi de Lena yine Clarecuzio ailesine hizmet edecekti. Ama batıdaki aileye sıkıca bağlı Bruglione olarak. Fakat genç adam artık Bronx bölgesinden sürülüyordu. Çünkü o yabancı karısı gerçek dindarlarla uyum içinde nasıl yaşayabilirdi? Neyli'nin onlar için bölgeye girmeleri yasaklanmış olan Museviler, Asyalar, Siyahlar ve Müslümanlar kadar yabancıydı. Bu nedenle Pippi temelde yine Clarecuzio çekici olarak kaldı ve yerel bir baron oldu. Ama Cuague'deki sarayda nüfuzunun birazını kaybetti. Las Vegas'taki kısa törende Zanado Oteli'nin sahibi Alfred Gronwell tanıklık yaptı. Daha sonra küçük bir yemek verdi. Ziyafette gelinle damat sabaha kadar dans ettiler. Ondan sonraki yıllarda Gronwell de Pippi de Lena çok yakın iki dost oldular. Sadık iki dost. Pippi'nin evliliği çiftin iki çocuğu oluncaya kadar sürdü. Çocuklardan biri erkek biri de kızdı. Croce Fixio adıyla vaftiz edilen ama her zaman Cross diye çağrılan çocuk 10 yaşındayken görünüş bakımından annesinin eşiydi. Vücudu zarif, yüzü adeta kadınımsı denilecek kadar güzeldi. Ama Cross babasının fiziksel gücünü ve üstün formunu da almıştı. Kız kardeşi Claudia 9 yaşındayken babasına çok benziyordu. Sert hatlı yüzünün tazeliği ve çocuklara özgü o saflığı çirkinlikten kurtarıyordu. Ama kızda babasının yetenekleri yoktu. Annesi gibi kitaplara, müziğe ve tiyatroya bayılıyordu. Bütün bu nedenlerle Cross'la Pippi birbirlerine çok yakındılar. Claudia da annesi Neyli'nle. De Lena ailesinin parçalanmasından önceki 11 yıl her şey yolunda gitti. Pippi Bruglione olarak Las Vegas'a yerleşti. Zanado Oteli'nin tahsil görevlisiydi ve hala çekiç olarak Clarecuzio'lara hizmet ediyordu. Pippi zenginleşti, güzel bir yaşam sürüyordu ama Don'un emirlerine uyarak gösterişten kaçıyordu. İçiyor, kumar oynuyor, karısıyla dans ediyordu. Çocuklarıyla oynuyor, onları ergenlik çağına hazırlamaya çalışıyordu. Pippi bu tehlikeli yaşamı sırasında çok ileriye bakmayı öğrenmişti. Başarısının bir nedeni de buydu. Daha ilk yıllarda Cross'tan daha öteye, ergin Cross'a bakmıştı. Gelecekte onun müttefiki olmasını istiyordu. Ya da belki yakınında tümüyle güvenebileceği bir tek insanın olmasını arzu ediyordu. Böylece Cross'u eğitti. Ona kumarın bütün hilelerini öğretti. Bir kumarhanenin değişik biçimlerde nasıl kazıklanabileceği ile ilgili hikayeleri dinlemesi için Gronwell'te akşam yemeğine götürdü. Gronwell her zaman söze her gece milyonlarca insan uyumuyor ve kumarhanemi nasıl yenebileceğini düşünüyor diye başlardı. Pippi, Cross'u ava götürüyor, hayvanların postlarını yüzüp içlerini temizlemeyi öğretiyordu. Oğlu kan kokusunu biliyordu artık, ellerini kanlı görmeye de alışmıştı. Can acısının ne olduğunu anlaması için Cross'a boks dersleri aldırdı. Ona silahların nasıl temizleneceğini, nasıl kullanılacağını gösterdi. Ama iple insan boğmaktan hiç söz etmedi. Ne de olsa bu ona özgü bir yöntemdi ve şu günlerde pek işe yaramıyordu. Ayrıca çocuğun annesine o ipi izah edemezlerdi. Clarecuzio ailesinin Nevada dağlarında bir av köşkü vardı. Pippi ailesini tatil için oraya götürürdü. Neil'in kitaplarıyla ilgilenirken o da çocuklarıyla ava çıkardı. Cross kurtları ve geyikleri kolaylıkla vuruyor, hatta dağ aslanlarıyla ayıları da avladığı oluyordu. Bütün bunlardan Cross'un yetenekli olduğu anlaşılmaktaydı. Silahlar konusunda becerikliydi ve her zaman dikkatli davranıyordu. Tehlike karşısında sakindi. Av hayvanının kanlı içini, kaygan bağırsaklarını ellerken irkilmiyordu. Kafaları ve bacakları keser, av etini hazırlarken hiç tiksinti duymazdı. Claudia'nın böyle meziyetleri yoktu. Silah sesini duyunca irkilir, bir geyin derisi yüzülürken kusardı. Böyle birkaç avdan sonra köşkten ayrılmaya yanaşmadı. Zamanını annesiyle kitap okuyarak ya da yakındaki derenin kenarında yürüyerek geçirmeye başladı. Claudia balık tutmaktan bile hoşlanmıyordu. Sert çelik oltayı bir solucanın yumuşak gövdesine batırmaya dayanamıyordu. Pippi bütün dikkatini oğluna verdi. Ona temel davranışları öğretti. Hakarete uğradığın zaman öfkelendiğini belli etme. Kendinden söz etmekten kaçın. Başkalarının saygısını sözlerle değil hareketlerinle kazan. Kanla bağlı olduğun aileye saygı göster. Kumar bir eğlencedir, bir geçim yolu değil. Babanı, anneni ve kız kardeşini sev. Ama karından başka bir kadını sevmekten sakın. Karın çocuklarının anasıdır ve çocukların olduğu an onlara günlük ekmeklerini vermek uğruna yaşamını feda edersin. Cross öyle bir öğrenciydi ki Pippi onun üzerine titriyordu. Oğlunun annesine benzemesi, onun gibi zarif olması hoşuna gidiyordu. Üstelik Cross'la karısının evliliklerini mahveden o entelektüel yetenekleri de yoktu. Pippi Don'un çocukların yasal topluma karışacakları ile ilgili düşüncesine hiçbir zaman inanmamıştı. Hatta bunun en uygun yöntem olduğuna bile inanmıyordu. Yaşlı adamın bir dahi olduğunu kabul ediyordu. Ama bu yüce Don'un o romantik yanıydı. Sonuçta babalar oğullarının onlarla birlikte çalışmalarını, kendilerine benzemelerini isterlerdi. Kan kandı, bu hiçbir zaman değişmezdi. Pippi bu konuda haklı olduğunu ispat etti. Don Clericuzio'nun bütün planlarına rağmen torunu Dante bile büyüdüğü zaman Sicilyalılara çektiğini, onların kanını taşıdığını kanıtladı. Başına buyruk bir gençti, güçlü olmak için çıldırıyor, toplumun ve Tanrı'nın yasalarını çiğnemekten hiç korkmuyordu. Cross 7, Claudia da 6 yaşındayken saldırgan karakterli çocuk küçük kızın karnını yumruklamayı adet edindi. Hatta bunu babasının önünde bile yapıyordu. Claudia onu korumaları için bağırıyordu. Pippi bir baba olarak bu sorunu değişik biçimlerde çözebilirdi. Cross'a durmasını söyler, oğlu onu dinlemezse ensesinden tuttuğu gibi havada sallardı. Bu zaten onun sık sık yaptığı bir şeydi. Ya da Claudia'ya ağabeyine karşılık vermesini öğütlerdi. Ya da Cross'u yumruklayarak duvara çarpardı. Bunu daha önce bir iki defa yapmıştı. Ama bir seferinde belki karnını yeni doyurduğu ve tembelleştiğinden, belki de Neil'in çocuklara şiddetle davranma konusunda onun her zaman tartıştığından, Pippi sakin sakin bir sigar yakarak Cross'a, ''Kardeşine her vuruşunda ona bir dolar vereceğim.'' dedi. Cross kardeşini yumruklamayı sürdürürken Pippi de Claudia'ya dolar yağdırdı. Cross sonunda öfkeyle bu işten vazgeçti. Pippi karısını da hediyeye boğuyordu. Ama bu armağanlar bir efendinin kölesine verdiği şeylerdi. Onun tutsaklığını gizlemek için verilen rüşvetler, pahalı armağanlar, pırlanta yüzükler, kürk mantolar, Avrupa seyahatleri... Pippi karısı Vegas'tan nefret ettiği için ona Sacramento'dan yazlık bir ev aldı. Neyliğine bir Bentley hediye ettiği zaman bunu ona teslim etmek için şoför üniforması giydi. Evlilikleri sona ermeden hemen önce kadına Borgia koleksiyonundan olduğu kesin antika bir yüzük aldı. Pippi'nin kısıtladığı tek şey kredi kartlarıydı. Neyli'nin onların parasını ev masraflarından ödemesi gerekiyordu. Pippi asla kredi kartı kullanmazdı. Pippi diğer konularda da cömertti. Neil'in fiziksel açıdan tümüyle özgürdü. Pippi öyle kıskanç bir İtalyan koca değildi. Kendisi yalnızca iş için yurt dışına giderdi. Ama Neil'in kadın arkadaşlarıyla Avrupa'ya gitmesine izin verirdi. Karısı Londra'da müzeleri, Paris'te baleyi görmeyi ve İtalya'da opera dinlemeyi çok istediği için... Neil'in bazen kocasının neden kıskanç olmadığını düşünüyordu. Ama sonra yıllar geçerken çevrelerindeki hiçbir erkeğin ona yaklaşmaya cesaret edemeyeceğini anladı. Don Clericuzio bu evlilik konusunda alayla bütün ömürleri boyunca dans edeceklerini mi sanıyorlar diyordu. Bu sorunun cevabı hayırdı. Neil'in profesyonel olacak kadar iyi bir dansçı değildi. Bacakları fazla uzundu. Partilere katılıp eğlenemeyecek kadar ciddi bir kadındı. Zaten bu nedenlerle evliliği seçmişti. Ve genç kadın ilk 4 yıl gerçekten de mutlu oldu. Çocuklarına bakıyor, Nevada Üniversitesi'ndeki derslere devam ediyor ve durmadan kitap okuyordu. Ne var ki Pippi artık çevre sorunları ilgilendirmiyordu. Yakalanmadan hırsızlık etmeyi beceremeyen, sızlanan siyahların sorunları da onu düşündürmüyordu. Amerikan yerlilerine gelince onlar her kimdiyseler hepsi de okyanusun dibinde boğulabilirlerdi. Kitaplar ve müzikle ilgili konuşmalar Pippi'nin hiç kavrayamayacağı şeylerdi. Neyli'nin çocukları dövmemesini ısrarla istemesi de onu şaşırtıyordu. Küçük çocuklar birer hayvandılar. Onları kaldırdığın gibi duvara çarpmazsan uygarca davranmalarını nasıl sağlayabilirdin? Nasıl olsa Pippi onlara zarar vermemeye hep dikkat ediyordu. Böylece evliliklerinin 4. yılında Pippi metresler tuttu. Onlardan biri Las Vegas'ta, ikincisi Los Angeles'ta, üçüncüsü de New York'taydı. Neil'in bu duruma öğretmenlik sınavlarından geçip diploma alarak karşılık verdi. İkisi de ellerinden geldiği kadar çaba gösterdiler. Çocuklarını seviyorlardı. Neil'in onlarla uzun saatler geçiriyor, çocuklara kitap okuyor, şarkı söylüyor, dans ediyordu. Evliliği Pippi'nin neşesi bir arada tutuyor, canlılığı ve hayvanca keyfi çiftin dertlerini hafifletiyordu. İki çocuk annelerini çok tatlı, şefkatli ve güzel, kalbi de sevgi dolu olduğu için seviyorlar, babalarınınsa güçlü oluşuna hayranlık duyuyorlardı. Hem Pippi hem de Neil'in harika birer öğretmendiler. Çocuklar annelerinden görgü kurallarını, nezaketi, dans etmeyi, giyinmeyi ve bakımlı olmayı öğreniyorlardı. Babaları da onlara dünyayı öğretiyordu. Kendilerini fiziksel zararlardan nasıl koruyacaklarını, egzersizlerle vücutlarını kontrol etmeyi, kumar oynamayı. Çocuklar babalarının fiziksel bakımdan onlara sert davranmasına hiç kızmıyorlardı. Çünkü o bunu daha çok disiplin amacıyla yapıyordu. Cross korkusuzdu ama eğilebiliyordu. Claudia da ağabeyinin fiziksel cesareti yoktu ama o da inatçıydı. Para sıkıntısı çekmemelerinin eğitimde yararı da oluyordu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 71.